İsa Mesih Galile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halkı öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar diyor Luka 4. bölüm 31 ve 32. ayetlerde. Daha önce İsa Mesih bu halka hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez demişti. Yine size gerçeği söyleyeyim, gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinde Sarefet kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Ve bundan sonra İsa Mesih Galile'nin Kefernahum kentine gidiyor ve Şabat günü halka öğretiyordu diye okuduk. İsa Nasra'da kaybettiklerini Kefarnahum'da geri kazandı. Kefarnahum halkı onun öğretişlerinin göksel bir yetkiye dayandığını kabul ediyordu. Çünkü İsa'nın sözleri onları hem etkiliyor hem de teşvik ediyordu. 31 ile 41. ayetler Rabbimizin yaşamındaki tipik bir sept gününü anlatıyor. Bu ayetten bu bölümün sonuna kadar İsa'ya bir günlük eşlik ediyoruz. Birçoğumuz kesinlikle onunla birlikte böyle bir günü geçirmeye can atardık değil mi? Luka bir açıdan bizi bu tecrübeye ortak ediyor. Hem Matta hem de Markos bize gerçek olan kayıtlarında bu olaydan sonra İsa'nın kendi memleketi Nasra'yı bırakıp Kefernahum'u bir üst olarak kullandığını, Galile Gölü'nün sahillerine geçtiğini belirtir. İsa bunu neden yaptı? Çünkü kendi halkı onu kabul etmedi de bundan. Kefernahum halkına da İsa bir gün şöyle dedi. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, sen ta ölüler diyarına kadar ineceksin. İsa onların arasındaydı ve bu onlar için büyük bir sorumluluktu. En başta bir ayrıcalıktı çünkü kurtarıcı İsa onların arasındaydı ama aynı zamanda bu onlara büyük bir sorumluluk veriyordu. Ruhsal ışığın bulunduğu yerde, değerli dostum, insanlara sorumluluk düşer. Mesih'in müjdesini duyan insanlardan hesap sorulacaktır. Evet, İsa Mesih yetkiyle konuşuyordu. Ve yetkiyle konuştuğu için onun öğretisine şaşıp kaldılar. Rab İsa Mesih Şabat'ta sinagogda öğretirken bir din bilgini ya da bir ferisi gibi değil, yetkili biri gibi konuşuyordu. Bu ve bunu izleyen ayetler İsa'yı cinler ve hastalıklar üzerinde egemen bir efendi olarak da gösterir. İsa bu olayda ilkin bir havraya gitti ve orada içinde kötü bir ruh bulunan bir adamla karşılaştı. Burada geçen kötü sıfatı sık sık murdar ya da pis anlamlarında da kullanılmaktadır. Bu sıralama içine düşen cinlere murdar ruhlar da denmektedir. Buna göre bu cinler sadece kendileri murdar olmakla kalmamakta ama ele geçirdikleri insanların hayatlarını da murdarlaştırmaktadır, kötülemektedir, kötüleştirmektedir. Bu ayetlerde de açıkça görülüyor ki cinler insanı gerçek anlamda ele geçirebiliyorlar. Şimdi olayı kutsal kitaptan Luka'da okuyalım. Havra'da cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi. Bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa "Sus, çık adamdan" diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine "Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor." diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı diyor Luka 4. bölüm 33-37 ayetler arasında. Bizler şeytana tapılan bir zamanda, bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu tapınma tüm çirkinliği ve korkunçluğuyla bir gerçektir değerli dostum. İsa Mesih'in gününde aktif olan şeytan bugün de aktiftir. İsa Mesih bir insanın içinden cin çıkardı. Şeytan tarafından yapılan korkunç suçların ve olayların etkisi uyuşturucu alan bir kişide nasıl oluştuğunu anlamak çok zor. Günümüzde bazı olaylar yer almaktadır. Bilimde erişmiş olduğumuz doruklarda bile bu olayların nereden kaynaklandığını anlayabilecek bilgiye sahip değiliz. Bazı cinayetler o kadar çirkin oluyor ki bunun ancak şeytanın teşviki ve onun cinleri aracılığıyla yapıldığı kanısına varabiliriz. İlkin çılgınca bağırmalar görüyoruz. Bırak bizi diyor. Burada ayrıca Markos'un yazdıklarına göre cinler İsa'yı Tanrı'nın kutsalı olarak kabul ettiklerini de belirtiyorlar. Yani cinler İsa'nın bir gün şeytanı ve onun bütün ordularını tümüyle ortadan kaldıracağını şimdiden bilmektedirler. İsa cine iki yönlü bir emir verdi. Sus ve onun bedeninden çık. Cinler her zaman İsa'ya itaat ederler. Bu cin de itaat etti. İsa'nın bu tanımlanamayan yetkisi ve gücü acaba neydi? İsa ile ilgili haberin o bölgenin her bir yanında bir anda yankılanmaya başladığını gördüğümüz zaman buna şaşmayalım. İsa'nın fiziksel alanda gerçekleştirmiş olduğu bütün mucizeler onun ruhsal alanda gerçekleştirdiği mucizelere benzerdir. Sevgili kardeşim, günümüzde bile cinler var güçleriyle çalışmaktadırlar. Belki de soracaksınız, ama biz cin min görmüyoruz. Rabbimiz bir kişiden cin çıkarttı. Tanrı'nın sözü böyle yazıyor. Böyle yazdığı için de buna inanmamız gerekir. Bu tür kötü şeylerle, tehlikeli şeylerle hiçbir zaman oynamamalı ve bunları önemsizmiş gibi görmemeliyiz. Bunlardan uzak durmalı ve her zaman Rabbe yakın, Rabbe sığınarak yaşamamız gerekir. Şunu da söyleyeyim. Mesih İsa'ya iman eden bir kimsenin üzerinde cininminin hiçbir şeyin etkisi ve yetkisi yoktur. Çünkü Mesih'e iman eden bir kimsenin yüreğinde Tanrı'nın kutsal ruhu konut kurar. Kutsal ruhun olduğu bir yerde hiçbir kötü güç barınamaz, duramaz. Bunu da altını çizerek vurgulayayım. Eğer İsa Mesih'e iman ettiysen, cinin senin hayatında, senin varlığında olması, barınması mümkün değildir. Çünkü aynı yürekte hem Rabbin kendisi hem de kötü güçler, cin barınamaz. Bu mümkün değildir. Böyle bir şeyi iddia eden aslında Rabbin gücünü de aşağılıyor demektir. Kardeşim, Rab kutsaldır, ışıktır. Rabbin olduğu yerde hiçbir karanlık güç barınamaz. İsa Mesih'e vurguladığım gibi iman ettiysen, senin yüreğinde kutsal ruh vardır. Kutsal ruhun olduğu yerde cin, şeytan barınamaz, duramaz, gelemez. İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı. Ateşler içerisindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının baş ucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı diyor Luka 4. bölüm 38 ve 39. ayetlerde. İsa Mesih tapınağı terk ettikten sonra herhalde öğle yemeği için Simon Petrus'un evine gitti. Evde bulunduğu sırada Petrus'un kaynanasını iyileştirdi. Verilen şifa sadece bir anda olmakla kalmadı. Aynı zamanda mükemmel bir şekilde oldu. Çünkü iyileşen kadın ayağa kalktı ve hemen evde bulunanlara hizmet etmeye başladı. Genellikle böyle yüksek bir ateş insanı zayıf ve güçsüz bir duruma bırakır. Burada yüksek ateş denildiğine göre herhalde kadın oldukça ciddi bir durumdaydı. Öyle üşütme, nezle falan değildi. Ciddi bir, değerli dostum, hastalığı vardı. İsa ateşi payladı diye yazarken ateş zincirinden kopmuş yaban köpek gibi oldu anlamına geliyor bu. Bir daha söyleyeyim çünkü zor bir kavram. İsa ateşi payladı diye yazarken aslında bunun anlamı ateş zincirinden kopmuş yaban köpek gibi oldu anlamına geliyor bu. Artık hastalık Petros'un kaynanasını ısıramazdı. Kadın hemen kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Rabbisa Mesih birine şifa verdiğinde, evet bazen kişi yavaş yavaş iyileşiyordu ama genelde İsa Mesih birine şifa verdiği zaman hemen orada iyileşme gerçekleşiyordu. Günah konusunda da aynı şeyi yapar. Ona iman ettiğimiz anda günahlarımızı bizden hemen uzaklaştırır. Hem de doğu batıdan ne kadar uzak ise o şekilde uzaklaştırır. İsa'ya iman ettiğimizde günahlarımız hemen bağışlanır değerli dostum. Bazen İsa'nın verdiği şifalar ve mucizeleri taklit eden kişiler oluyor günümüzde de. Bir tanesi bir toplantı düzenlemiş. Hastalar, topallar, kansere yakalanmış olanlar salonu doldurmuş. Biri öne gelmiş, gelirken topallıyormuş. Taklitçi İsa'nın adıyla ona şifa verdiğini söylemiş ve adam öne nasıl topallayarak gelmişse aynı şekilde topallayarak geri dönmüş. Sonra kanserli birisi öne gelmiş. Onun için de dua etmiş. Ve bu adam, şifa veren bu adam, sözüm ona şifa veren bu adam, herkesin önünde onun hastalığının hemen iyileştiğini beyan etmiş. Tabii hastalık içte. İyileşip iyileşmediğini insanlar nereden bilsinler? Genelde bu hep böyle oluyor. Her nedense bu şifa veren üç kağıtçılar hiçbir zaman fiziksel hastalığı olan insanları ayağa kaldıramıyorlar. Sadece beli ağıran, midesi ağıran, içte görünmeyen hastalıkları iyi ederler. Hiçbir zaman fiziksel, gerçek anlamda fiziksel bir hastalığı olanları iyi etmediler, edemediler. Bu hiçbir tarafta görülmedi. Bunlar bu nedenle de aslında şarlatandırlar. Ama yine de insanlar bu türden sözleri söyleyen insanların sözlerine inanıyorlar. İşte bu kanserli de olduğu gibi. Efendim ben senin için dua ettim, elimi koydum, şimdi iyileştin. Tabii dediğim gibi hastalık işte. İyileşip iyileşmediğini insanlar nereden bilsinler? Yine de birçokları maalesef, üzülerek söyleyeyim ki bu türden sözlere inanıyorlar. Ona sormuşlar, topal adam neden hemen şifa bulmadı? Fiziksel hastaydı bu. Eğer bunu iyi etseydiniz herkes bunu görecekti. Efendim, bu durumda adamın imanı ona gereken şifayı verecekmiş. Yani dıştan görünen hastalıklara anında şifa yok da içteki hastalıklara varmış. Bu işin içinde bir bit yeniği olsa gerek. Belki de bu noktada birisi soruyor. Arkadaş, sen göksel şifaya inanmıyor musun? Değerli dostum, size açıkça söyleyeyim. Tabii ki inanıyorum. Kim Rabbin gücünü kısıtlayabilir? Ama önce ne çeşit bir şifadan söz edildiğini de bilmemiz gerekir. Şifaya gelince her şifa Tanrı'dan gelmiyor mu? Doktor Luka burada bu gerçeği bize duyurmaktadır. İnsanlar bunu göremiyorlar. Hatta doktorlar bile bunu göremiyorlar. İmanlı bir operatör doktor arkadaşım bir kez bana şöyle dedi. Rab şifa verir, ben de faturayı yazarım. Bedene zarar veren parçayı kesip atarım ama şifayı veren Rab'dir. Kardeşim, şifa konusunda bilmemiz gereken bir şey vardır. Ne olursa olsun, hangi durumda olursa olsun şifayı veren her zaman Tanrı'dır. Şifa gücüne ya da şifa armağanına sahip birisi değil ve kimsede böyle bir güç yok. Şifayı veren sadece Tanrı'nın kendisidir. Biz insanlar, yani hasta olanlar için devamlı dua etmemiz gerekir. Dua edelim Rab ona şifa versin. Ama herhangi birisinde böyle bir güç yok. Bu nedenle eğer hastaysan, eğer bir tarafında ağrı varsa ya da bir sorun varsa ona buna değil değerli dostum. Direkt şifa veren, gücü her şeye yeten en büyük doktora git. En büyük doktor Rabbimizin kendisidir. Kardeşlere söyle, onlar da senin için dua etsinler. Ama ona buna inanma. Çünkü onda bunda, Ali'de Veli'de böyle bir güç ve yetki yoktur. Her insanda kutsal ruh vardır. Her insan babanın önünde durabilir. Her insan babaya yakarabilir. Sen de böyle yap. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak, şimdi dikkat edin, onları iyileştirdi. Hepsini iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek dedi. Çünkü bunun için gönderildim. Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti İsa Mesih. Luka 4. bölüm 40-44 ayetler arasında. Rabbin günü sabahleyin sinagogda öğretmek ile başlıyor. Ve şimdi akşam olmuştu. Rab dışarıda birikmiş olan insanların arasına girip iyileşmeye muhtaç olan her bir kişiye teker teker dokunup onları iyileştirdi. Matta bu olayı kayıt ederek Yeşaya'dan bir aktarma yapıyor. Bu Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu diyor. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o yüklendi. Matta 8 ayet 17. Tanrı çok harika bir şekilde iyileştirmeler yaptı. Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek biz sandık ki o cezaya uğradı. Tanrı tarafından vuruldu ve alçaltıldı. Yeşaya 53 ayet 4. Hastalıklarımızı o taşıdı ve acılarımızı üzerine aldı. Fakat biz onu Tanrı tarafından işkenceye uğrayan, acı çeken birisi olarak gördük. Rab tüm içtenlikle insanların acılarını, hastalıklarını, İsrailliler onu işkence gören biri olarak görmelerine rağmen taşıdı. Bugün onu bizler de öyle görüyoruz. Biliyor musun? Tanrı insanları imanlarından dolayı iyileştirmedi. Hayır, tersine onun, yani İsa Mesih'in insanlara karşı olan sevgisi, merhameti ve onların acılarına duyduğu hüzün, duyguları paylaşan yüreği onu bu iyileştirmeye itti. Bugün bizlere duyguları paylaşabilen bir yüreğiniz olsun deniliyor. Kutsal Söz de bize şöyle diyor: birbirinizin yüklerini taşıyın ve böylelikle Mesih'in yasasını uygulayın. Sept günü biterken birçok kişi çeşit çeşit hastalık ve rahatsızlıklarından özgür olsunlar diye tanıdıkları tarafından İsa'ya getirilmişti. Gelenler arasında birçokları cine tutsaktı. Hepsi de iyileşmek ve özgür olmak istiyordu. Peki kim istemez böyle bir şeyi? Hastasın, korkun var, derdin var, sorunun var. Umudun yok. İyileşmek istemez misin? Bu insanlar da böyleydi. Özgür olmak, iyileşmek istiyorlardı. İsa onların hepsini iyileştirerek hiçbirini, değerli dostum, ama hiçbirini eli boş göndermedi. Hastaların üzerine ellerini koyup iyileştirdi. Cine tutsak olanlardan cinleri kovdu. Yani ona gelen herkes iyileşti, özgür oldu. Bu Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen söz yerine gelsin diye oldu. Bugün kendi mefibeleriyle şifa verdiklerini iddia eden bazı vaizler bunu genellikle göstermelik olarak yaparlarsa da çok kez şifa için Rabbisa'ya güvenenler eli boş geri dönmezler. O hastaların hiçbirini geri çevirmedi. Yani Rabbimiz hepsini teker teker iyileştirmiştir. Varsın mefibeli vaazcılar ve müjdeciler kendilerini ileri sürerek insanlara şifa verdiklerini iddia etsinler. Veremiyorlar ya. Ama onlar bir onur peşinde, bir yücelik peşindeler. Evet, onur ve yücelik, özellikle şifa verme gücü her zaman Mesih İsa'dadır kardeşim. Onun dışında kimsede böylesine bir güç ve yetki yoktur. İsa insanları kendi imanlarına dayanarak iyileştirmedi. Hayır, öyle olsaydı fazla insan, belki de hiçbir insan iyileşmezdi. Onları iyileştiren İsa Mesih'tir. Kovulan cinler İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu biliyorlardı ama İsa onları azarlayarak konuşmalarına izin vermiyordu. Onların susturulmaları gerekiyordu. Onlar İsa'nın Mesih olduğunu biliyordu. Ne var ki bu gerçeğin duyurulması onlara kalmamıştı. Tanrı bu gerçeğin daha iyi yollarla duyurulmasını amaçlamıştı. Ertesi gün İsa Kefarnahum yakınlarında ıssız bir yere çekildi. Halk ise onu bulana dek aramaya kararlıydı. Onu bulduklarında alıkoymaya çalıştılar ama o Galile'nin diğer kentlerine de gidip Tanrı'nın egemenliği ile ilgili müjdeyi yayması gerektiğini söyledi. Egemen kral İsa'nın kendisiydi. O insanlar üzerinde egemenlik sürmek istiyor. Ama bunun olabilmesi için insanların ilkin tövbe edip günahlı yollarından dönmeleri gerekiyordu. O günahlarından dönmek istemeyen insanlar üzerinde egemenlik süremez. Zaten engel olan şey de buydu. İnsanlar politik sorunlardan kurtulup İsa'yı başlarında siyasi bir lider olarak görmek istiyorlardı. Aslında daha da önemli olan bir şeyi kendi günahlarından kurtulmayı istemiyorlardı. Oysa en önemli olan budur. İnsan kendi günahlarından kurtulması gerekir. Yine kendi gücüyle kurtulamaz. Tanrı'ya geldiğinde, Tanrı'nın sunduğu kurtarıcıyı kabul ettiğinde, kurtarıcı aracılığıyla, evet, insanların günahları hemen bağışlanır. Ve İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin yüreğine Tanrı'nın kutsal ruhu gelip konut kurar. O kimse hemen özgür edilir. Ve yavaş yavaş da ruhsal hayatında büyümeye başlar. Bu senin için de geçerlidir değerli dostum.